Saray İmparatorluğu'nun Anadolu Yolları. Mustafa Kemal Paşa İsmet Bey'le Şişli'deki evinde görüşür. Tarih 15 Ocak 1919'dur. Amacı Anadolu'ya geçmek ve orada milleti uyandırarak kurtuluş çarelerini aramaktır. En uygun mıntıka ve oraya gitmek için en uygun yol hangisidir diye öğrenmek ister İsmet Bey'den. Anadolu topraklarının Osmanlı dönemindeki ihmal edilmişliğini bilmektedir Mustafa Kemal. Doktor Cengiz Aslantepe kaleme aldığı 20. yüzyıl ortalarına kadar Türkiye'de ulaşım başlıklı ayrıntılı makalesinde Anadolu yolları için şöyle demektedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Osmanlı İmparatorluğu'ndan 10 bin kilometre kadar bir karayolu kalmıştı. Ancak bu yollar uzun yıllar kervanlar ve ordular tarafından kullanılmış olan belirli geçiş güzergahlarındaki toprağın zamanla oturması ve sıkışmasıyla oluşmuş yollardı. Her mevsim kullanılmaları olanaksızdı. Köprüler sadece ana yollarda vardı. Diğer yollarda kuru havalarda akarsuyun yatağından karşıya geçiliyor, suların yükseldiği dönemlerde sallar, sandallar kullanılıyordu. Mola yerleri kuyu başlarıydı. Konaklama yerleri de hanlar ve kervansaraylardı. Anadolu'daki hanların özellikle kış şartlarında yapılan yolculuğun durumunu öğrenmek için Bilinmeyen Türkler adlı bir çalışmaya göz atalım. 1921 yılının Ocak ayında Public Ledger gazetesinin yazarı Clarence K. Stride İstanbul'dan Samsun'a gitmek için gemiye biner. Amacı İç Anadolu'daki Türk Milli Mücadelesi'nin Ankara'daki karargahına varmaktır. Stride şöyle yazar. Yeni hükümet sağlam bir biçimde kurulduğundan bu yana Ankara'ya tek yabancı muhabir gitmemişti. Aldığım uyarılara rağmen seyahatin yapılabileceğini düşündüm ve en azından denemeye karar verdim. Amerika hiçbir zaman Türkiye'ye savaş ilan etmedi. Biz İstanbul hükümetiyle ilişkilerimizi kopartmıştık. Gerekli izin Ankara'dan 2 gün içinde gelir. Amerikalı gazeteci bu durumu Türk milliyetçileri durumlarının Amerikan kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorlardı şeklinde yorumlayacaktır. Samsun'da hem yetkililerle hem de ailelerle görüşen gazeteci Stride, Samsun'dan iç bölgelere götürecek demir yolu yok. Genelde seyahat için hafif, üstü örtülü yaylı adı verilen bir araba kullanılıyor. Samsun'dan Ankara'ya yaylıda gidecek birisi yolculuğun 2 hafta tuttuğunu hesaba katmalıdır diye yazacak ve şehirde bulunan Near East Relief adlı bir yardım kuruluşundan sağlanan bir kamyonetle yolculuğu başlatacaktır. Kamyonet yolculuğu ancak Çorum'a kadardır. Çünkü buradan sonra yollar taşıtlar için geçilmezdir. 600 yıllık Saray İmparatorluğu'nun Anadolu yolları bu durumdadır. Araçtaki 4 kişi kar kaplı güzergahta çok zorlu bir mücadele verir ve sonunda doğru kana varılır. Stride durumu şöyle anlatır. Hanın sahibi tüm oda ve yataklarının dolu olduğunu ve bize ekmek ve çay dışında ikram edecek bir şey bulunmadığını söyledi. Dorukhan da ertesi günün yiyeceklerini hazırlamak için hamur yoğuran deve sürücülerinden birine seyahatin güvenli olup olmadığını soran gazeteci şu cevabı alacaktır. Birkaç ay evvel bu yolda seyahat edemezdiniz ama artık babamız Mustafa Kemal Paşa sağ olsun eşkıya tehlikemiz yok. Allah buna uzun ömür versin. Yaşadıklarından etkilenen Stride durumu şöyle ifade edecektir. Anadolu'da nereye gitsem hiç şüphesiz olağan dışı bir güç gösterisi olmadan korunan mükemmel bir nizam buldum. Önceki sene ülkede egemen olan kaos ile Türklerin ellerindeki ulaşım araçlarıyla Ankara ve Samsun arasında birlikleri getirip götürmesinin New York'tan San Francisco'ya gitmek için harcadığımızdan daha çok zaman aldığı düşünüldüğünde insan milliyetçilerin bu uzak dağlık bölgelerde nizamı kurmak için sahip olması gereken halk desteğini daha da çok takdir eder. Evet, Samsun'dan iç bölgelere götürecek demiryolu yoktur. Olmadığı gibi Anadolu'daki demiryolları birbirinden kopuktur. Çünkü onları yapan yabancı şirketler kar gütmenin yanı sıra mensup oldukları devletin siyasal ve ekonomik amaçları doğrultusunda çalışmışlardır. Bu durum aynı zamanda Osmanlı'da bir iç pazarın ortaya çıkmamasının, piyasa için üretim yapılamamasının önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca ne ilginçtir ki bugünkü yönetim anlayışında olduğu gibi o günde kilometre garantisi vardır. Aslantepe şöyle yazmaktadır. Bir demiryolu hattını yapmayı üstlenen şirketin karı önceden sözleşme sırasında belirleniyor ve Osmanlı Devleti şirkete bu karı garanti ediyordu. Yolun önemine göre ekonomik ve ticari açıdan hareketli bölgelerden geçip geçmediğine göre kilometre başına yıllık bir kar miktarı belirleniyor. Şirket faaliyete geçtiğinde elde ettiği gelir sözleşmede belirlenen miktarın altında kalırsa aradaki farkı Osmanlı Devleti ödüyordu. Diğer yandan Osmanlı Devleti bazı hatlarda çok yüksek miktarlara ulaşan farkları ödemede zorlandığı için borçlanmak zorunda da kalabiliyordu. Türk'ün kurtuluş mücadelesi milletin azim ve kararıyla başarıya ulaşır. Demir yollarının önemini kurtuluş mücadelesiyle yakından bilen ve yaşayan ilk meclis hükümeti 3 Mayıs 1920 programını okurken demir yollarının onarılması ve yenilerinin yapılmasını gündeme getirecektir. 1940'ların bir yayındaki ifadeyle dünyanın bütün ateşleri başına yağarken, yarınki varlığı hazin bir şüphe altındayken, vatandaşlar yalın ayak ve sopa ile işgalcilere karşı koymaya çalışırken ve hazinesinde bir tek lirası yokken bu onarımlara karar verilmişti. Türk kurtuluş mücadelesi ücret istemeyenlerin mücadelesidir. Hatıralarını her daim saygıyla anacağız. Yazan Canan Murtezalı.